Ayrım 13.
Bilge ve erdemli kişileri Tanrı'nın önceden tahmin edici istenci ile uyum içinde görünen her şey uğruna çalışmaya götüren ve gene de Tanrı'nın arkadan gelen gizli ve belirleyici istenci yoluyla edimsel olarak ortaya çıkan her şeyden hoşnutluk duymalarını sağlayan şey budur. Çünkü kabul ederler ki eğer evrenin düzenini yeterince anlayabilseydik, onun içimizde en bilge olanların tüm isteklerini çok çok aştığını ve yalnızca genel olarak herkes için değil ama özel olarak her birimiz için onu olduğundan daha iyi yapmanın olanaksız olduğunu bulurduk. Ekler, Us'un doğru yönetimi ve bilimlerde gerçeklik arayışı için yöntem üzerine söylem. 1637. Yöntem üzerine söylem, Descartes'in yayınlanan ilk çalışması ve Avrupa'nın ilk felsefi ürünüdür. Fransızca'da yazılan çalışma anonim olarak ilk kez 8 Temmuz 1637'de Leiden'de çıktı. Her üçü de yöntemin ürünleri olarak sunulan La Dioprique, Les Methodes ve La Geometrie ile aynı ciltte yayımlandı. Bu üç çalışma aslında Descartes'in Galileo olayından sonra yayımlamaktan vazgeçtiği Le Monat'ta bulunan kuramların bir bölümünü sunar. Söylem bu bilimsel çalışmalara bir tür yöntemsel sonuç olarak tasarlanmıştır ve bütün çalışmanın yaklaşık 7'de birini oluşturur. Descartes için bir yaşam dizin. 1596, 31 Mart, La Haye'de doğdu. Aristokrat bir ailenin 4. çocuğuydu. 1606, Kraliyet Koleji'ne gönderildi ve 1614'e dek orada eğitim gördü. 1616, Poitiers Üniversitesi'ne girdi ve TÜZE derecesi aldı. 1617-1619, gezilerle geçirdiği dünyanın kitabından öğrenme dönemi, ilkin Hollanda'ya gitti. 1619, 10 Kasım, Güney Alman kenti Ulm yakınlarında sıcak bir odada kalırken, daha sonra yaşamında dönüm noktası sayacağı düşünü gördü. Bu ünlü düş, yorgunluk, hazımsızlık, ateş gibi nedenlere bağlıdır ve onun için salt simgesel önemi vardır. 1623, annesinden kalan mülkü sattı ve geçimini güvence altına alacak düzenlemeler yaptı. 1623, İtalya gezisi. 1628-1649, kendini yalıtmak için Fransa'yı terk ederek Hollanda'ya yerleşti. 1629, kuralları yazıya geçirdi. 1701'de basıldılar. 1635, birlikte yaşadığı Hollandalı hizmetçiden bir kızı oldu. 1637, söylem Fransızca'da anonim olarak yayınlandı. 1640, çok sevdiği kızını 5 yaşında yitirdi. Acısının çok derin ve yıkıcı olmuş olduğu söylenir. Meditasyonlar yayımlandı. Çalışma 7 yıl sonra Fransızca'ya çevrildi. 1642, ateizm ile suçlandı. Yerel yetkililer tarafından mahkum edildi. 1643, bir kez daha mahkum edildi. Prenses Elizabeth ile karşılaştı ve aralarında kurulan dostluk geometriden politik bilime, tıptan metafiziğe dek çeşitli konuları tartıştıkları mektuplarla sürdü. Prensesten parasal destek almadı. Aslında prensesin böyle bir olanağı da yoktu. 1644, Felsefenin ilkeleri Amsterdam'da yayımlandı. Elizabeth'e adanmıştır. 1647, Felsefenin ilkeleri Fransızca'ya çevrildi. Paris'e gitti ve Pascal ile buluştu. İsveç kraliçesi Christina, Descartes'in kitaplarını okumaya başladı. 1649, Ruhun Tutkularını yayımladı. Kasım ayında Christina'nın çağrısı üzerine, kışın insanların düşüncelerini donduran Stockholm'e, kayalar ve buzlar arasındaki ayıların ülkesine gitti. 1650, 1 Şubat, zatürreye yakalandı ve 10 gün sonra 54 yaşında öldü. Son sözlerinin şunlar olduğu söylenir. İşte böyle ruhum, ayrılma zamanı geldi. 1667'de mezarı Paris'e taşındı. Spinoza 1632-1677 Spinoza, Amsterdam'da bir Yahudi topluluğunun üyesi olarak yetiştirildi. Bilimler, diller ve felsefe üzerine çok iyi bir eğitim alan Spinoza, 1656'da topluluğun yetkeci yaşlıları gibi düşünmeyi reddettiği için aforoz edildi. Spinoza, Bremenli Doktor Van'dan öğretmenliği altında Latince öğrendi. Doğa bilimleri, fizik, mekanik, kimya, gök bilimi ve fizyoloji ve felsefe öğrenimini gördü. Bu arada öğretmeninin kızı Maria ile tanıştı ve ona aşık oldu. Spinoza yaşamını mercek işleyerek kazandı. Almanya'dan gelen felsefe kürsüsü teklifini geri çevirdi ve ünü küçümsemesine karşın yaygın olarak tanındı ve felsefeciler ve bilim adamları tarafından düzenli olarak ziyaret edildi. Spinoza da Descartes'in matematik sevgisini paylaştı ve evreni bütünlüğü içinde insan düşüncesine açık, ussal bir yapı olarak gördü. Politik olarak günün özgürlük kavgasına etkin olarak katıldı. İncelemede ve töre bilimde belirttiği, vurguladığı ve uğruna bütün dizgesini geliştirdiği ideali, erdemli insanların eksiksiz devletidir. Güçlü, erdemli insan yalnızca uzun kılavuzluğu altında yaşar ve davranır. Ve tüm kötülük bilgisizlikten, yetersiz iddialardan doğduğu için ancak gerçeklik bilinci yoluyla yeterli iddiaların bir bilgisi yoluyla yenilebilir. Böylece erdemli insanın ereği gerçeklik bilincidir ve yöntemli bir eğitim sonucunda kazanılan entelektüel biçim duygu olarak anlıksal tanrı sevgisidir. Spinoza, iddiaları ve özdeği yalnızca tek bir tözün, tanrı ya da doğanın birbirlerinden soyutlanmayacak iki yanı olarak gördü. Felsefenin modern çağda yeniden gelişimi için en etkili girişimlerden birini temsil eden bu görüş, bir yandan modern felsefe tarihinde yaşanan en büyük coşkulardan biriyle karşılanırken, öte yandan özellikle İngiliz görgücülerinin ve Alman nihilistlerinin eşit ölçüde yeğin nefret bildirimleri sinagog kararını anımsatan bir bağnazlığı sergilediler. Spinoza'nın gerçek değerini ve önemini anlayanlar ilkin Alman idealistleri ve sanatçıları oldu. Goethe'den Fichte ve Schilling'e sanatçı ve felsefeciler, Spinoza'da bilimsel düşünce, felsefe ve politik özgürlük davasına, kısaca Avrupa'nın entelektüel evrimine yüzyıllar kazandıran bir ilerlemeyi görürken, Hegel ise Spinoza'nın değerini ya Spinoza ya da felsefesizlik düzeyinde kabul etti. Spinoza 21 Şubat 1677'de Lahey'de öldü ve töre bilim aynı yılın Aralık ayında basıldı. Yaşamının son aylarında politik bir inceleme Tractatus Politicus üzerinde çalışıyordu. Ölümünden sonra yayımlanan Opera Posthuma da şu çalışmaları kapsanır. Töre bilim, politik inceleme, anlığın düzeltilmesi üzerine inceleme, mektuplar, İbrani dilinin gramerinin özeti. 1662 gibi bir tarihte bitmeden bırakılan Tractatus, Spinoza'nın töre bilimden çok daha önce yazmaya başladığı ve yayımcıların ekledikleri nottan ve ayrıca Spinoza'nın kendi dipnotlarından anlaşılacağı gibi Spinoza'nın tamamlamayı istediği bir çalışmadır. Descartes'in söylemi gibi bir yaşam öyküsü havasıyla başlar ve yöntem sorunlarının irdelenmesiyle sürer. Leibniz 1646-1716. Bir felsefeci ve matematikçi olan Leibniz, özellikle ayrışımlı ve tümlev kalkülüsü geliştirmesiyle bilinir. Başlıca çalışmaları Bileşim Sanatı üzerine 1666, Yeni Fiziksel Önsav 1671, Metafizik üzerine söylem 1686, Kavramların Kalkülüsü üzerine yayımlanmış el yazmaları 1690, İnsan Anlığı üzerine Yeni Denemeler 1705, Teodize 1710, Monadoloji 1714. Leibniz için kısa bir zaman dizin. 1646, 1 Temmuz, Leipzig'te doğdu. 1661, Leipzig Üniversitesi'ne girdi. 1663, Bitirme Savı, Bireyselliğin İlkesi üzerine. 1667, Boyunlerburg Buranı'nın hizmetine girdi. 1672-1676, Paris'te yaşadı. 1675, ayrışımlı tümlev kalkülüsünün temellerini attı. 1676, Hanover Dükü'nün hizmetine girdi. Hidrolik presler, yel değirmenleri, lambalar, denizaltılar, saatler, arabalar, su pompaları, ikili sayı dizgesi üzerine çalıştı. Ayrışımlı kalkülüsünün bir açıklaması olan en büyük ve en küçük için yeni yöntem yayınlandı. 1685, Brunswick konutu için tarihçilik görevini üstlendi. 1691, Voltaire Boutel'de kütüphaneci olarak atandı. 1700, Paris'te Paris Akademiyası'nda yabancı üye oldu. 1711, Rus Çarı Büyük Peter ile karşılaştı. 1716, 14 Kasım Hanover'da öldü. Leibniz çalışmalarını Fransızca'da yazdı. Ama Alman dilinin bilimsel düşüncenin alanında kullanılmasını desteklemekten vazgeçmedi. Leibniz temel felsefesi, ilkeler ve düşünceler üzerine geniş bilgisiyle tanınır. Gerçeklik, zorunlu ve olumsal gerçeklikler, olanaklı evrenler, yeterli neden ilkesi, önceden saptanmış uyum ilkesi, Tanrı evreni karşılık düşen ansal ve fiziksel olayların eş zamanlı olacağı bir yolda yarattı ve çelişmeme ilkesi, bir çelişki türetilebilen her önerme yanlıştır. Leibniz ayrıca uslamlama ilkelerinin biçimsel bir simgesel dizgeye, bir tür düşünce matematiğine indirgenebileceği görüşünü de geliştirdi. Leibniz'in Toplu Yazılar ve Mektuplar 1923'ten bu yana şu sınıflama altında yayımlamaktadır. 1. Politik ve diplomatik mektuplar, 2. Felsefi mektuplar, 3. Matematiksel, bilimsel ve uygulayımsal mektuplar, 4. Politik yazılar, 5. Tarihsel yazılar, 6. Felsefi yazılar, 7. Matematiksel, bilimsel ve uygulayımsal yazılar. Kitabın sonu 24 Şubat 2000.